TR724 YouTube kanalındasınız. Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın yazdığı Yaşamla Ölüm Arasındaki Çizgi Devlet başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Tesadüfen tehlikeli bir küresel krizin içinde bulduk kendimizi bir anda. Daha önce görülmemiş, tanık olunmamış bir şekilde bir anda insan yapısı dünyamız başımıza geçiverdi, öyle değil mi? Ve pervasızca ilerleyen, görünmez biyolojik düşmanlarımızın karşısında belki de insanlık tarihinde var ettiğimiz en kapsamlı sosyal organizasyon olan devleti yeniden keşfetmeye ve anlamaya başladık. Ebedi gördüğümüz insanın dünya üzerindeki haşmetli ve heybetli, adeta yarı tanrısal konumunu yerle bir eden bir mikroorganizma karşısında, özünde birbiriyle mücadele ortamında doğmuş olan devlet adlı kurumu yeni düşmana göre yeniden formüle etmeye, ona yeni işlevler kazandırmaya çalışıyor insanlık. Başarı ölçütü hiç bu kadar net olmamıştı devletin, yaşatmak. Devlet bugün yaşamla ölüm arasındaki çizgidir. Bu yazımda devletler arasında dolaştırmak istiyorum sizi biraz. Çünkü ancak karşılaştırarak, yani mukayese yoluyla anlayabiliriz Türkiye'de olup bitenleri. Hiçbir ideolojiye veya dünya görüşüne ihtiyacımız yok artık. Ne din ne de kültür beş para etmiyor Covid-19 karşısında. Çünkü virüs Müslüman veya Hristiyan, Yahudi veya Hindu, dindar veya seküler, deist veya ateist bakmadan sevdiklerimize saldırıyor sinsice. Evde oturup kaderimize razı olmaktan başka ne yapabiliriz? Tabii eğer şanslıysak o da. Çünkü evde oturmak şu anda hastalıktan korunmaya yönelik tek küresel strateji de olsa bu iş o kadar da kolay değil. Çünkü orta sınıf ve altı toplum kesimleri yaşamlarını devam ettirebilecek maddi koşulları sağlayabilmek için çalışmak zorundalar. Ve bu insanların büyük çoğunluğu evlerinde kalarak yapamazlar bunu. Tam da bu nedenle dünyada birçok devlet vatandaşlarına evde geçirmeleri gereken karantina veya öz izolasyon günlerini maddi olarak köprüleyebilmeleri için ekonomik yardım programları devreye soktu. Sokmaya da devam ediyor. Birçok devlet evde geçirmeleri gereken sürede vatandaşlarına çok ciddi ekonomik katkılarda bulunuyor. Tüm toplum böylece ne yiyip ne içeceğini düşünmek durumunda kalmadan haftalarca kendilerini eve kapatıyor. Bu tecrit sayesinde var olan sağlık sistemleri aşırı hasta akınına uğramıyor ve dolayısıyla çökmüyor. İtalya'da kontrol ve çevreleme önlemlerinin geç alınması tam da bu noktada ciddi sorunlara neden oldu. Yığınla insan bir anda aynı semptomlarla hastane kapılarına yığıldı. O insanların ihtiyaç duyduğu yoğun bakım kapasitesine sahip olmayan İtalya, ağır kayıplar yaşadı, yaşıyor. İspanya'da da benzeri bir durum söz konusu. İşte bu nedenle izolasyon konusunda erken ve etkin önlem almak önemli. Ancak bu sayede hastalığın yayılma hızı yavaşlatılabilir ve daha yatay bir eğri elde edilebilir. Böylece örneğin solunum cihazı ihtiyacı duyan hastalara yeterince solunum ünitesi sağlanabilir. ABD'de bugün bu tartışılıyor. Bir taraftan Başkan Trump'ın güçlü liderlik gösterememesinden kaynaklı yönetim zafiyeti hastalığın yayılma hızını New York gibi metropol bölgelerde patlatırken, diğer yanda bundan ders almayan ABD yönetimi virüsten daha yavaş hareket ederek İtalya ve İspanya'nın yaptığı yanlışı tekrarlıyor. Yine de büyük bir ekonomik program devreye sokarak $2 trilyon çalışanlarına evde kalmalarını sağlayacak kadar yardım yapan ABD, diğer yanda savunma üretimi yasasını devreye sokarak tüm sanayisine solunum makineleri üretme direktifi verdi. Ayrıca hızlı test kitleri geliştirerek test kontrol kapasitesini artırmaya çalışıyor. Almanya ve Kanada gibi ülkelerde vatandaşlarına çok ciddi ekonomik yardımlar yapıyor. Ayrıca küçük ve orta ölçekli sanayilerini ve şirketlerini korumak için ek ekonomik kapasiteler sağlıyor. Her iki ülkede de izolasyon uygulamaları ABD'den daha başarılı an itibarıyla. Birleşik Krallık da bir süre Başbakan Boris Johnson'dan kaynaklı liderlik zafiyeti aynı ABD'de olduğu gibi zaman kaybettirdi. Sürü bağışıklığı stratejisini uygulamaya kalkan Birleşik Krallık sonunda bu stratejinin ucuz olmakla beraber en maksimum can kaybıyla sonuçlanacağını dikkate alarak geri adım attı ve izolasyon stratejisine geçti. Onlar da yayılım grafiğindeki dikey durumu indirmekle uğraşıyor ama geç kaldılar. Bugün tüm Avrupa'da birkaç ülke dışında bu strateji uygulanıyor. Yüksek can kaybıyla sonuçlanacak sürü bağışıklığı stratejisi son derece darwinist ve acımasız, ekonomiyi ve güçlünün hayatta kalışını merkeze alan bir yaklaşım. Başarılı COVID-19 mücadelesinde Güney Kore, Singapur ve Tayvan Asya'da öne çıkan ülkeler. Salgının kontrolünde onlar da izolasyon politikası izledi. Ama bunu Avrupa ve Kuzey Amerika'daki ülkelerden çok daha erken uygulamaya başladı ve çok daha ince eleyen, sık dokuyan bir metotla hareket etti. Dahası hastalığa yakalananların kimlerle iletişime geçtiğini takip ederek o kişileri bulup onları da karantina altına aldı. Buna kişi başı uygulanan test oranlarının dünyadaki en yüksek oranlar olduğu gerçeğini de ekleyin. Tüm bunları o kadar düzenli ve iyi uyguladılar ki bugün hastalık yayılımı bakımından en basık grafik bu ülkelerinki. İran ve Rusya gibi kapalı rejimlerin uygulamaları malum. Bu ülkeler gerçekleri manipüle ederek imaj korumayı öncelediler. İran ciddi sarsıntı geçirdi. Rusya ise o yolda seri adımlarla ilerliyor. Çin yine bu ligin bir oyuncusu olarak hastalığın merkez üssüyken daha Aralık 2019'da hastalığı fark etmesine karşın ne etkin önlem alabildi ne de dünyayı uyararak diğer ülkelerin önlem almasına şans tanıdı. Dahası Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'ne baskı yaparak onların da krizi kontrol etmelerine engel oldu. Dünya Sağlık Örgütü yönetimi bu krizden sonra çok büyük imaj kaybı yaşadı. Çin daha sonra epidemiyi despotik önlemlerle yavaşlattı. Ama dediğim gibi geç hareket ettiği için hastalık Çin dışına kitlesel geçiş yaptı ve böylece İran, İtalya ve ABD, Batı Asya, Avrupa, Kuzey Amerika hattında yeni yayılım merkezleri oldular. Yine de Çin kendisini komünist tek parti devletinin sağladığı askeri yönetsel taktiklerle bir şekilde kurtardı. Bugün bu otoriter rejimler liginde COVID-19 stratejisi en başarılı olan devlet o. Gelelim Türkiye'ye. Daha dün Sağlık Bakanı biz bu hastalığın bu kadar hızlı yayıldığını bilmiyorduk dedi. Başka bir şey yazmaya gerek var mıdır? Olmasa da devam edeyim. Türkiye ne hastalığın yayılmasına yönelik mantıklı ve rasyonel bir strateji ortaya koyabildi, ne gerekli şeffaflığı sağlayarak kaç kişinin hastalığa yakalandığını ve bu insanların nerede olduğunu toplumla paylaştı, ne test uygulamalarını artırarak daha net bir durum tespiti yapmaya uğraştı, ne de vatandaşlarına evde kalabilmeleri için yetecek ekonomik önlemleri aldı. İnsanlara IBAN numarası vererek onlardan yardım dilenen bir devlet, bu krizde sanırım en az tercih edeceğiniz yerdir. Diğer yandan yaşlı insanlara evde kalmalarını söyledi, bunu kolluk güçleriyle uyguladı ama o yaşlı insanların ne ekonomik koşullarını sağladı ne de görece genç nüfusla temas etmelerini engelleyici önlemler aldı. En büyük haksızlık, mavi yakalı çalışan insanların her sektörden işçi ve emekçilerin ve memurların çalışmak zorunda kalmaları ve öz izolasyon yapamamalarıdır. Bu, devletin işlediği büyük bir suçtur aslında. Bu insanlar ve onlarla temas eden yaşlı nüfusa ölün diyor devlet. Onların arasında %10'a varan bir ölüm oranı olursa bu 2-3 milyon gibi bir rakama tekabül eder. O da en iyimser hesaptır. Bu insanları limon kolonyası hayatta tutmayacak. Dahası hapishaneler var. Türkiye'de nasıl bir ortam olduğunu yazmama gerek var mı? Bu hapishanelerde bulunan 300 bine yakın insanın önemli bir bölümü politik nedenlerle içeride tutulan muhalif veya masumlar. Bu insanların biyolojik kriz fırsatıyla arada yok olup gitmeleri gibi insanlık dışı bir yaklaşım izleyen Türkiye rejimi aynı zamanda bu hapishanelerde çalışan gardiyan ve diğer personeli de hapiste tutarak onların yaşamlarını da tehlikeye atıyor. Onların sayısı da 200 bin kadar. Bu durumda yaklaşık 500.000 insan karantina koşullarının olanaksız olduğu dar mekanlarda COVID-19'un insafına terk ediliyor. Hastalık rakamlarını doğru yansıtmayan rejim sanırım sürü bağışıklığı yaklaşımını uyguluyor. Hastanelerde mevcut yoğun bakım yatak oranları bakımından OECD ülkeleri arasında son sıralarda olan Türkiye'de bugün bile daha hastalık yayılımı pik yapmamış olmasına rağmen hastaneler kapasite aşımı sorunları yaşıyor. Doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, diğer sağlık personeli, mesela ambulans ekipleri COVID-19'a yakalanıyor. Çünkü arkalarında bir devlet yok. Ekipman yetersiz. Kullanacak maskeleri ve koruyucu giysileri bile yok. Bu arada gizlice açılan mezarlıklara cesetler kireçlenerek gömülüyor. Devlet sandığınız teşkilatsa ölüm belgelerini bile değiştirerek toplumu bilgilendirmeme stratejisini aynen uygulamaya devam ediyor. Bu arada tüm liderler halklarına konuşup düzenli açıklamalar yaparken ve basının sorularını yanıtlarken Tayyip Erdoğan kendisini sarayına kapatmış vaziyette bakanlar kurulu toplantılarını bile telekonferans yöntemiyle yapıyor. Damadı Berat'sa aldıkları önlem olarak Kur'an kursu öğretmenlerinin maaşlarına devam ettiklerini söylüyor. Daha yazılacak çok şey var ama yer kalmadı. Özetle bu devlet artık ideoloji, liderlik, rejim, ekonomi falan meselesi değildir. Bu devlet yaşamla ölüm arasındaki çizgidir. Türkiye bu biyolojik meydan okumaya çok hazırlıksız yakalandı ve olabilecek en kötü siyasi kadroyla yakalandı. Önümüzdeki haftalarda çok acı tablolarla karşılaşacağız, diyor Mehmet Efe Çaman, TR724'teki köşesinde.